2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Kısa bir ara ardından tekrar 2x1'de birlikteyiz. Introdan önce şunu söyleyeyim. Bitti mi? Gelmeyecek mi diyen arkadaşlar oldu.
Bitti.
Ya henüz daha kendime gelemedim. Öyle bir şey yaptım. Bitmedi arkadaşlar. Evet. İnanmayın, bitmedi. Yalan haber. Yalan söylüyor. Başlıkta gördüğünüz çok güzel bir açılış haberimiz var. Trafik cezalarının arttırılmasını öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Evet. Yani daha henüz daha onaylanmadı. Yani bitmedi. Son sonuç değil ama.
Ama kabul edilecek gibi duruyor.
Yani kabul edilecek gibi duruyor. Artacak cezalar arkadaşlar. Ben şöyle 3-5 tanesini okuyayım isterseniz. Trafiği aksatacak veya tehlikeli şekilde şerit değiştirme ve ters yönde araç sürme. 1002 TL olmuş. O 2 TL'ye neden var onu çözemedim.
Buna şey dahil mi? Tehlikeli şekilde şerit değiştirmek nedir mesela?
Yani işte böyle gidiyorlar ya, makas atıp gidiyor adam böyle.
Ha öyle mi? Makas atmanın
evet, açılımı makas atma falan var.
Çünkü yani, pek çok şerit değiştirme tehlikeli olabilir. Ben bu kapsamını anlayamadım.
Ya, yalnız bizim yani bu işte toplantıya gittiğimizde görüştüğümüz bir iş arkadaşımız anlattı. Dedi ki, abi dedi, ben tehlikeli şerit değiştirmedim dedi. Hiçbir şey yoktu dedi. Çektiler kenara. Tehlikeli şerit değiştirmekten ceza kestiler bana bir kere dedi. Ben ya makas atacak biri değil, biliyorum yani. Öyle bir manyak değil. Bir tanesinde de şeyden kesmişler. Köprü yoluna katılırken, yani normalde böyle arabalar zaten sıra sıra olur. Sen soldan gelirsin, bazen istemsizce bir araya girmen olur. Hani ta öne kadar gitmezsin de arkadan 10 araç arkadan falan girmen gerekir yani. Çünkü yer yoktur gireceğin zaten ta arkadan. Polis araya kaynadığı için ceza kesmiş. Ya şimdi bu cezaları duyuyorum. Allah Allah. Bakın bu cezalar olsun, ben olmasın demiyorum, olsun. Sadece yani ben gündelik hayatta o kadar fazla yaşıyorum ki bunu.
Vallahi arkadaşını tanımıyorum, ben başıma gelmediği için yorum yapamam. Yani arkadaşın ne kadar taraflı anlatıyor, ne kadar tarafsız anlatıyor onu bilemem yani. İyi değil bir mi? Insan bilemem. Olabilir ama bilemem.
Başkasının ama şey garip yani, bu cezaları duyunca şok oldum. Bunlar Türkiye'de kesiliyor muymuş diye. Hani evet, hiç duymadım cezalar. Evet ya. Garipti gerçekten. Kırmızı ışık 488 TL olmuş. Emniyetsiz raporu verilen araçla trafiğe çıkmak, o da 488 TL. Mesela ben büyükleri sayayım istersen.
Say abi.
Çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültülü araç kullanma 1002 lira. Yani Ferrari sahibine vurmaz herhalde bu. Çok umurunda değil yani.
Alın lan 1000 lirayı, ben basacağım Ferrari'ne diye.
Yani o egzozu değiştirilmiş, modifiye edilmiş şahinciler dikkat etsinler.
Şeyi artık anlayamadım. Geçen bir haber gördüm. Oldu gerçi birkaç sene de. Şimdi belli bir mesela egzoz sesi olan araçlar trafiğe çıkamıyor galiba. Mesela bu araç, bu cezanın sebebi de o. Yani diyelim ki mesela Ferrari aldın, çok gürültülü, trafiğe çıkamıyorsun.
Abi araç öyle zaten.
İşte ben o zaman niye satılıyor ki o araç?
Bir de o vardı.
Vergisini
şey
veriyor adam. Evet. ÖTV'sini alıyor. Tamam, çok parası vardı herif. Niye durduk yere 1000 lira versin?
Bir haber vardı, adam şey diyordu. Biz bunu niye aldık ki o zaman diyordu.
Yani işte ben de onu izledim. Geçen
motor
gün aklıma o geldi.
Motor sesini kısacaksam diyor yani.
Orijinali bu çünkü. Yani evet. O zaman satışa sunulmaması gerekmiyor mu?
Ne bileyim
acaba?
Garip abi. Çünkü motor sporu sevenler gerçekten o sesi seviyorlar enteresan bir şekilde.
Hani ben de sevmiyorum gürültülü bir şey geçmesi. Evet. Motor falan geçtiği zaman da rahatsız oluyorum da. Hani diğer taraftan bakıyorum. Adam diyor ki Türkiye'de kullanılacak bir araç var. Satışa sunuluyor. Ya ben bunu alıyorum. O zaman niye kullanamıyorum? O mantıksız geldi bana.
Şimdi kamyon ve çekiciyle birlikte sol şeridi sürekli işgal etme demiş. Yani en son şeritte gidemez onlar, biliyorsunuz. Hatta aslında evet, sağlam sollama yaparken bile geçemezler en son şeritte. Bu ceza niye var onu çözemedim. Biz normalde 3 şeritli yolda ikinci şerit onların sollama şeridi, biliyorsun. Evet. Hani en sola geçemez.
Peki kural şurada, kural ne? 2 şeritli yol. Ne olacak?
Orada tabii en sola geçecek, tekrar sağa geçecek.
Değil mi? Orada bir şey yok. Orada
sollamak için yapacak yani
tabii,
sadece.
Orada kalamaz sol şeritte, sola evet, geçecek.
Ya ben böyle bir ceza, yani bunlar kesilirse tabii müthiş olur ama var mı yan acaba gerçekten de? Mesela ne var? Hız sınırı ihlali %10, %30 aşım 235 lira olmuş. %50'den fazla aşarsan 1000 lira yiyorsun. Bak, spin ve drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak. 5000-10 bin lira arası.
Evet, bu bence en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü son zamanlarda bayağı popüler olmaya başladı. Daha doğrusu hep popülerdi. Biz son zamanlarda sosyal medya vasıtasıyla bayağı bayağı görmeye başladık yani insanları.
Ama bak şu enteresan. Seyir halinde cep telefonu ve araç, yani araç kullanırken cep telefonuyla oynamak abi. Hı-hı. 235 lira demişler. Ya ben koca koca lüks araçlar görüyorum trafikte. İçindeki adamlar hala da telefonla oynuyorlar. Ya adam araca bağlamayı bilmiyor ya da aracın o kiti ayrı satılıyor ya. Bir evet, 1000 lira verip açtırmamış.
Ben de anlamadım onu. Yani ne gerek vardı? Artık her şey sesli yapıldığı yerde ama yani, öyle bir teknoloji şeyi var ya. Alışamama durumu var ya. Yani. En lüks arabada da olsan alışamıyorsun.
Hani elindeki telefon da büyük ihtimal iPhone filandır. Hey Siri şunu ara diyorsun. Arıyor yani. Adam ondan bile bir haber yani.
Android kullanıyordur belki.
Android kullanıyorsa yazık ya.
Dış sniper'la vuruyorlar. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Şunu gördüm ben trafikte. Adam yani şimdi bunun kayıt saatini yapan var. Şimdi telefon takıyorsun ya. Hani telefon takıyorsun. Bir tane adam tablet bağlamış oraya. Telefonu koyduğun yer ekranında film seyrediyordu mesela. Ya
bir de öyle adamlar var
mesela
evet.
Bunun cezası var mı? Adam onu... yola bakıyor. Şurada film dönüyor. Bu mesela ne şimdi? Bu telefonla oynamaya giriyor mu?
İzleme diye bir ceza yok ama. Baktım da.
İşte ay telefonla bir oynamıyor.
Bir de kopyaysa o film. Hani
daha da ceza.
Daha da ceza.
Yok Netflix'miş falan. Telefonla oynamıyor teorik olarak. Ama yani orada dikkat dağıtıcı bir film var. Film seyrediyor bayağı.
Aynen bence o da yasak olmalı. Şimdi bir ara ilk BMW'lerde bu büyük ekran çıktığında lüks de o jiplerin önünde falan yer alıyordu. Biz de bir tanıdığın arabasına bindik. Yani gidiyorum araçta böyle televizyon izliyor o zaman. Televizyon izliyordun abi antende.
Evet.
Hareket halinde şey diyor. Tamam şu an hareket ediyorsun diyor. Görüntüyü kapatıyordu. Bizimkiler ne yapıyormuş ama biliyor musun? Götürüyorsun abi sanayiye. Açıyorlar tabii. O kilidi.
Açarlar.
Giderken
o izliyor. Özelliği ben giderken izleyeceğim kardeşim.
Valla onu ya. Koymuş bile niye kapatıyor ki?
Şeyi gördüm mesela o daha kötüydü. O biraz durumu yoktu herhalde. Gerçi arabasıydı da bir yere bağlayamamış telefonu. Kadran var ya oraya telefonu koymuş oradan seyrediyor. Direksiyon tutarken kadranın önüne telefonu bırakmış. Öyle duruyor telefonu.
Çözemiyorum yani. Gerçekten ya. Lüks araç sahipleri varsa lütfen yazın yani. Siz gerçekten aracınızın tüm özelliklerini kullanıyor musunuz? Bende Seat Leon var. Aldığımdan beri telefon elime almadım ben bir daha.
Evet, doğrudur.
Tabii iPhone olduğu için sessiz konu. Şimdi şey de var. Mesela burada çalışma ruhsatı olmadan yolcu taşıma. Kaçak herhalde şeyden bahsediyor bu. Korsan taksiden bahsediyor. Evet. 5002 lira olmuş cezası abi. Bayağı artmış evet. Çılgın bir ceza haline gelmiş. Çalışma ruhsatı bitmesine rağmen yolcu taşıma. Yani eskiden vardı şimdi yok. 1002 lira onu düşürmüşler. Yani çalışma ruhsatı bittikten sonra kaçağa çıkarsanız daha iyi. Bahsi geçen fiillerin bir yıl içerisinde tekrar halinde tekrar yaparsan tüm cezalar iki kat kesiliyormuş. Yani mesela kırmızı ışık yaptın bir daha kırmızı ışık yaptın bu sefer 500 lira. Yok kırmızı ışık ucuz
yok,
ya.
Yok kırmızı ışık 500 lira.
Pardon 500 lira vallahi iyi aklında kalmış ha.
En önemlisi o en çok ihlal ettiğimiz o çünkü. Her gün 3 tane kırmızıda geçmeden ya rahat edemem.
Söylüyorum eğer ihlal yapan herkese anında ceza kesilse artmasına da gerek yok.
Bak sana bir şey söyleyeyim mi? İhlal yapan herkese bugün bak bugün bir anda anında ceza kesilse yarın isyan çıkar. Kesin isteyen çıkar
çıksın ya. Çıksın abi ya. Toma var. Toma niye var? Yani araçlara doğru suyu püskür. Bir de üstlerinden geçsin o isyan
bak,
yapanların.
Sana yemin ediyorum iyi. Direkt isyan çıkar ya. Yani herkes arabaları çeker bir yere köprüde protestolar olur bilmem neler olur falan yani. Bir anda hayat durur yani İstanbul'da.
Dursun abi.
Olmasın demiyorum.
Lazım.
Kesin olur diyorum.
Lazım sen. Lazım.
Doğru.
Bir de suyu yiyince rahatlarlar. Ben diyeyim sana böyle diye şöyle
hava
bir.
Soğuk, hava soğuk yalnız.
Evet o da fena gerçekten. 400 kilometre menzilini yerli üretim elektrikli otomobil. Şimdi bu otomobil enteresan bir şekilde bir televizyon kanalında ortaya çıktı. Kanal D'de herhalde. Bir
ben orada... Kanal D'de gördüm.
Ondan sonra birkaç fotoğrafını gördük biz. Ya birdenbire şak diye bir otomobil fuarında.
Evet ben şaşırdım. Ben
Gen otomobilin TM480 modeli arabası.
Seyrederken Mesut Çevik bundan kesin haberdardır. Niye haberim olmadı benim dedim. Sonra internetten baktım herkes Kanal D'yi referans göstererek haber yapmış. Bir de arabanın olduğu site var. Yani şimdi, arabanın sitesi var.
Şirket bak haberden bir özet kısım okuyayım. Şirketin başındaki isim olan ve aracın geliştirme sürecindeki yatırımı tamamen kendi kaynaklarıyla yapan Doktor Gürsel Güzel aracın seri üretimi hazır olduğunu ve 6 ay sonra bile üretim kararının verilebileceğini belirtiyor. Ancak sertifikasyon ve diğer yasal prosedürler nedeniyle 2-3 yıllık bir zamana ihtiyaçları olduğunu aktarıyor.
Bu arada full detay vermediler. Zaten bizim haberlerin en sevmediğim kısmı o. Full detay vermiyorlar abi. Bir şey oluyor mesela anlayamıyorsun ne olduğunu. Burada mesela her şeyin yerli olduğunu söyledi. Bir beyefendi vardı kim hatırlamıyorum. Her şeyin yerli olduğunu söylüyor. Motoru yerli diyor. Böyle bir şey mümkünatı var mıdır? Her şey yerli olabilir de her şey mi yerlidir yani? Yoksa dışarıdan bir parça elbet ithal edilmiyor mu bu
ya
araçta?
Şimdi şöyle bir sıkıntı var ülkemizde ne yazık ki. Artık yerli ve milli dendiği an böyle tüyler diken diken oluyor. Şey oluyor. Bu işte bir iş var bunda bir yamuk var demeye başlıyoruz. Ya dünyanın üzerinde bak dünya üzerinde şu anda her şey yerli milli üretmek diye bir kavram yok abi. Adamlar öyle uğraşmıyorlar. Savunma sanayi şeylerinde bile Fransa'yı falan görüyoruz. Amerikan malı jetlerinde parça kullanıyorlar. Yani önemli olan ne hale geldi? Bunu ben kullanabiliyor muyum? Kendim yapıp daha uygun fiyata mal edebiliyor muyum? Biraz uygun fiyata mal etme. Bir de satabiliyor muyum kısmı var. İşte satışını engelleyecek şeyler savunma sanayinde olabiliyor. Savunma sanayinde %100 yerli ve milliye ben evet yeşil ışık yakılması lazım. Gerçekten savunma sanayinde ona ihtiyacımız var ama otomobil üretirken böyle bir şeye ihtiyaç yok. Ben otomobilin de yani bu cahiliyetime verin %100 yerli ve milli bir otomobil üretilmesi mümkün bilmiyorum. Yani son vidasına civatasına kadar.
Ben de bilmiyorum. Böyle bir yani dediğim gibi orada tam bir detay.
5 yıllık geliştirme sürecinde 6,5 milyon dolarlık Ar-Ge harcaması falan yapılmış. 200 bin liralık satış fiyatı belirlenmiş araç içinde.
200 bin lira tabii şu an herkese pahalı gelen kısmı yani.
200 bin lira hiçbir şansı yok.
Yok.
Yani yok şöyle bir olay var. 140-150 bine Bir seyahat bir on al. 50 bin lirayı da bankaya koy. Faiziyle benzin al.
Abi böyle yani gerçekten elektrikli arabadan her türlü daha ucuza geliyor. Daha uzun ömürlü bir de.
50 bin liraya seyahatlerin dışında alabileceğin bir sürü araba var.
Yani. Yani.
Çok kaliteli. Burada bizim beklediğimiz şey şu. Ülkemiz için vergisinin daha uygun olduğu, belki de ÖTV'nin alınmadığı, insanları elektrikli arabaya teşvik edebilecek bir fiyat. Daha mesela uygun fiyatlar. Hatta bana sorarsan 50 bin liraya satılan bir araç olsa keşke.
Abi 150 kilowatt gücün elektrikli motordan söz ediliyor. 203 beygir güç ürettiği, 400 kilometre menzili olduğu ve 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcadığı söyleniyor. Yalnız var elektrikli öyle pahalanmış ki elektrikli arabadan bahsediyoruz. 100 lira 100 kilometre 1 lira falan diyorduk şimdi. Evet. Şimdi 100 kilometrede 10 liraya çıktık yani. Yakında bu da şey gibi olacak, otomobil gibi. Kaç yakıyor abi? İşte
çok elektrik
LPG'lendiyse falan diyeceğiz yani. Öyle bir şey olacak.
Çok elektrik yakıyor.
Gerçekten yıldırımla falan besleyeceğiz arabayı yani. Bakalım inşallah olur arkadaşlar. Elektrik şebekesinden 8 saatte hızlı şarjda 1 saatte şarj oluyormuş bu araç. Yani şimdi giderken görmedik. Evet. Neden? Yani böyle bir aracım olsa benim. Yani ben şimdi düşünüyorum tabii bilim insanları bazen gerçekten pazarlama konusunda çok yetenekli olmayabiliyorlar. Yani çağır teknoloji türlerini, çağır basını, bir basın lansmanı yap, bindir içine birkaç tanesini dolaştır.
Ben de o enteresan garip
hiçbir
geldi.
Hiçbir şüphe kalmaz. Bak kafamızda hiçbir şüphe kalmaz. Soruları da soralım, cevabını alalım abi.
Bir fuarda çünkü gösterilmiş araç.
Öyle, öyle bir aracın fotoğrafı var. Sitesine giriyorsun, çok teknik detay yok. Aracın giderken bir görüntüsünü göremiyorsun. Böyle mi tanıtılır diyorsun böyle bir araç? Mesela şimdi bir üniversitemizde, Hacettepe Üniversitesi'nde bir elektrikli araç üretilmişti. Onların %100 yerli milli iddiası yoktu. Tasarımı biz yaptık, tasarım bize ait diyorlardı. Ve söylüyordu adam işte pili Çin'den geldi, motorunu İsveç'ten aldık çünkü en verimli motorları onlar üretiyor falan filan gibi anlatıyordu. Yani çok dürüstlerdi. Öğrencileriyle beraber yazılımını yazmış, ekranlarını kullanmış. Olabildiğince yerli süspansiyon sistemi, kendi patentli süspansiyon sistemleri. Mesela yürür kısım tamamen patentli, üniversiteye ait filan. Araç destek bulamadı, üretilemedi bile. Evet, ama o araç abi giderken, spin yaparken, hızlı, süratli manevralar yaparken falan videosu vardı. Ve hocamız 4 öğrencisiyle beraber gerçekleştirmişti bu projeyi. Diyordu ki ben evimden işime bu araçla gidiyorum. Artık Ankaralılar bunu görmeye alıştı diyorlardı.
Hmm. Aktif kullanıyordu.
Araç kullanılıyordu yani. Şimdi onu gördüm, o hiçbir destek alamadı. Burada da bir tane sadece resimden bahsediyoruz.
Bunun... Hocaya dikkat et, ceza yer yalnız he. Trafiğe çıkma lisansı
olmuyor. Ya birkaç kez durdurmuşlar. Anlatmış durumu, izah etmiş. Sonra da polisler de şey göstermişler. Ya bence de gösterilsin abi, bilim adamı sonuçta. Yani şeyi adam yapmıyor.
Ülkemiz
yani.
Adına bir şey çalışıyor.
Aynen yani dolandırmıyorlar yani. Ha, destek alamadılar. Proje tamamen iptal oldu. Şirketi kapattı üniversite. Şimdi bu şahıslar da yurt dışı şirketlerde çalışıyorlar. Yani insanı üzen kısım bu.
Evet maalesef.
Yani hani diyoruz ya kaçıyor beyin göçü falan filan diye. Vardı, gözümün önündeydi, gördüm.
Her şeye çok geç bakıyoruz ya. Birileri bir şey yapıyor. Hadi yapın siz falan diyoruz. Abi, İlgilenmiyoruz, yapıyorlar. Sonra bakıyoruz ona ihtiyacımız var. Neredesiniz diyoruz.
Yorumlar hani. Neydi biliyor musun? Bak yorumlar. Aracın tasarımı çakma olmuş. Bunun neresi yerli, motoru yabancı. Al işte al. Motoru yabancı.
Ya
neyse.
Ya. İnşallah bu yani yapılan TM480'de de işte beklediğimiz bir şey olur yani. Mesela.
Evet ya yani sadece yani bu şirkette bilim insanlarına sesleniyorum buradan. Bir şey ortaya koyuyorsunuz, biliyorum çok çalışıyorsunuz. Genelde bilim insanlarının şeyi yani bilimle uğraşan, bu yazılımla uğraşan insanlar pazarlamaya çok kafa yormuyorlar. Pazarlama farklı
bir kategori. Ama başka zaten o şirket yani evet. Bu yüzden bir şirket var, departmanlar var bu işlere aynen. Bakan.
Ya ben beni çağırın demiyorum. En azından Anadolu Haber Ajansı'nı çağırın. Bindirin arabanın içine. Arabanın içine bindin. Enisi de çağırabilirsiniz. Ya bir tur attıracaksınız en fazla. Bugün cep telefonu bile video çekiyor ya. Bir mühendisin yok mu storiesinde bunun giderken şeyi, hikayeler kısmında giderken ki bir mevzusu yani.
Bilmiyorum ki. Bakalım göreceğiz.
Bir elektrikli aracı çünkü öğrenci kardeşlerimiz de paylaşıyordu paso. Biz onların sosyal medyasından görüyorduk giderken.
Evet, normalde çok bas bas bağırarak yapılan bir iş. Ben biraz da o yüzden güveniyorum aslında. Neden biliyor musun? Çok bas bas bağırarak yapmadıkları için. Çünkü şundan sanki kanalda orada gezerken görmüş de. Oğlum bunu da çekelim lan hadi çekelim falan diye çekmiş gibi.
Siz ne yaptınız abi? Yerli araba falan diye bir de.
Hacı bir şey yapmadık. Ya işte motor yerli falan. He. Yani iddialı konuşuyordu yapan şey. İşte yerlisi şöyle bilmem nesi böyle falan diye de. Çok böyle bas bas bağırmamaları enteresan geldi. Böyle bir şey çünkü bas bas bağırılacak bir şey gibi duruyor.
Ya belki de adamlar vardır. Şeyi bekliyorlar. 2-3 yıl sonra lisansı falan çıksın ya,
acelesi
da.
Acelesi yok diye bakıyorlar.
Yani belki de 2-3 yıl var şimdi millete şey anlatmayalım diyordur. Nerede kaldı bunların? 2-3 yıl var diyor.
Bakalım. Efendim oyun dünyasında tabii ki de bahsedeceğim şey Red Dead Redemption 2. Evet sadece ondan bahsedeceğim çünkü onunla alakalı baya baya mevzu döndü. Birincisi oyunun çıkış fragmanı yayınlandı. İzleyebilirsiniz çıkış fragmanını. Şöyle kısa bir fragman. Güzel tatlı bir fragman. İkincisi de oyunla alakalı baya baya içeriden muhabbet döndü. Şöyle bir muhabbet döndü abi. Yapımcısı yani kurucu ortak Dan Houser, Rockstar'ın başındaki adam. Red Dead Redemption 2 yapımcısı da Rockstar. 100 saate varan çalışma saatlerimiz bile oldu bazen haftada falan diye konuştu böyle. Ama nasıl bir konuşma? Röportaj veriyorum ben mesela sana. Diyorum ki işte abi iyi çalıştık oyunla alakalı. Bazen 100 saat çalıştık ya bir haftada. Eşek gibi çalıştık, bitirdik falan filan diye böyle geniş geniş konuşuyordu. Sonra bu cümlelerini bütününden 100 saat çekildi ve Rockstar çalışanları 100 saat haftada çalışıyor diye bir haber patladı ortada.
Çünkü yasa dışı bir şey biliyorsun.
Evet ve herkes oyunu bir anda bırakıp ona kanalize olmaya başladı. 100 saat çalışıyor Rockstar, işte başka şirketlerde çalışanlar oyun dünyasında işte yazılımcıları çok çalıştırıyorlar. Oyun dünyası çok şey oldu falan diye baya baya olay oldu.
Haber şöyle geçti: Rockstar çalışanlarını köle gibi çalıştırıyor gibi.
Aynen, hani köle böyle gibi çalıştırıyor döndü olay. Sonradan bir açıklama geldi. Baya da detaylandı konu. Açıklama şu: adam dedi ki, ben muhabbet ederken dedi, yani tüm Rockstar çalışanları 100 saat çalışıyor diye bir şey söylemek istemedim dedi. Bizim 100 saat çalıştığımız dedi, biz bu oyun üzerine 6-7 yılda çalışıyoruz. Son 2-3 hafta 4 kişi 100 saat çalıştık dedi. Yani 100 saat de değil, onu şey işte abartarak söylüyor. Çok yoğun çalıştı dedi. Ben vardım dedi. Bir de senior yapımcılar, yani baba adamlar vardı dedi. Yani o da oyunu artık finalize etmek için çalışıyorduk dedi. Ya ben ilk haberi okuduğumda açıkçası hiç şey olmadım, ha 100 saat çalışmışlar olabilir yani. Çünkü ben de çalışıyorum bazen. Ya sevdiğim bir şey bitirmek için çalışırken çalışıyorsun yani ekstradan. Burada önemli olan şey şu: ek mesai ödeniyor mu? Yasalaklar tanınıyor mu tanınmıyor mu? Efendime söyleyeyim, onun dışında zorla alıkonulma var mı diye Rockstar çalışanları daha sonradan açıklama yaptı.
Nasıl 100 saat çalışıyorsun abi? Nasıl bir beden o? Nasıl dayanıyorsun ya?
Abi biz sen ben bizzat çalıştığım birkaç gün var. Bizim ekipte bizzat çalışan birkaç insan var. Ben biliyorum yani. Hani
o zaman arkadaşlar 24. buradan bir suç duyurusu savcılar.
Elini sağlığın içeri. Aynen. IGN'e bir çalışanlar konuşmuş IGN'e. Ya 100 saat çalışma falan yok diyor. Adamlar hani öyle bir zaten durumda kalmadık biz diyor. Bir şey olduğu zaman zaten diyor, bize diyor hakkımız veriliyor zaten diyor. Hani ekstra bir şey olduğu zaman. Adam da bunu söylemiş yani.
Lütfen şirketimizi kapatmayın.
Ya çünkü bak abi, bu tarz haberlerde şöyle bir şey vardı. Bu haber salındığı zaman içeriden konuşanlar olabilir böyle. Evet bize böyle şeyler yapıyorlar. Evet zor durumdayız falan filan diye. Öyle bir konuşma olmadı. Ya içeride çok sıkı bir disiplin vardı. Kimse konuşmayacak
Kamçı diye. Kamçıya belki elektriğe bağlı adamlar.
Çünkü sadece patronun ağzından dinliyoruz. Belki çalışanlara da zorla röportaj verdirildi. Hani açıklama yapın siz de şey olsun falan diye, ama
yoksa
bir anda böyle
çocuğun...
bir... Ya bir de biz Türkiye'de yaşıyoruz ya. Şimdi evet. Bizde mesai saatisi belli değil, bilmem nesi belli falan. O yüzden bize böyle haberler okuyunca şey diyemiyorsun.
Ya ben açıkçası adam ilk söylediğinde abartmıştır diye geçtim. Yani bir insan 100 saat böyle... nereye çalışıyor? Bir de yazılım kod yazıyorsun abi.
İşte Amerika'da böyle hassas ya bu konular biraz. O yüzden hemen böyle göze batabiliyor. Burada bir haksızlık var, hukuksuzluk var diye. Biz de böyle biraz daha şey, biz geniş olduğumuz için belki de bizim hatamız bu genişlik.
Abi bu yüzden firmada herkes konuşmaz aslında. Yani konuşma yapacak adamlar bellidir. Söyleyeceklerinin hepsinin yanındaki PR ekibi tarafından fitreden geçer.
Bu adam da hiç konuşan bir adam değil işte normalde. İşin şey tarafı o.
Bir mesela, kere konuşmuş firma ne sopa gitmiş yani.
Bak abi, bazı firmalar çok yıldız olmasına rağmen bir isim sayamazsın. Rockstar. Say bir isim.
Sayamazsın.
Evet. Dan Houser işte benim sayabildiğim bir tane isimlerden biri. CD Projekt Red mesela. Say bir isim, zor. Hani şu adam diyemezsin. Ya Kojima gibi bir adam yok aralarında yani. Oyunla alakalı detay merak eden varsa, tabii röportajda sadece bundan bahsetmedi. Oyunun sadece ana hikayesinin 60 saat civarı sürdüğünü söyledi. Hatta 65 saatmiş. 5 saati çıkartmışlar. Gereksiz yani geldikleri için gözüne. 60 saat bir ana hikaye için çok uzun. Hiç zannetmiyorum 60 saat olacağını. Yapımcılar abartmayı severler. 60 saat. Oyun tabii 60 saat oynarsın, o ayrı, ama sadece ana hikayeyi takip ederek 60 saat oynamak bana abartı geldi.
Belki festival falan hiç yapmazsan
ya
olacak işte.
O genelde onlar maksimumu söyler. Ben sana söyleyeyim, o 30-35 saatte biter sadece ana hikaye. Ama
35 saat de kötü değil.
İyi canım, 35 saat. Bugün 35 saat hangi oyun hikayesi sürüyor? Yani 70-80 saatte oyunda güzel vakit geçirirsin. Daha da abartırsan 150-200 saatte de giderim.
Abi hiç bana göre değil artık ya vallahi. Tam vay, bu çağ hangi çağ biliyor musun? Abi lise öğrencisi olacaksın.
Abi evet, ya da şöyle bir çağ: tüm oyunlara aynı anda bakmayacaksın. Yani tek bir oyun olacak, bir sene onu oynayacaksın.
Evet.
Asynchron Odyssey oynadım ben işte. Bitirmek için kastım 40 saat istedi ya. Baktım 40 saat oynamışım.
Oyun. Abi yok, inanılmaz bir şey ya. Artık yani her bu zaman yetmez.
Her oyun senden aynı
süreyi
istiyor yani, evet. Ama RDR2 hak edecek oyunlardan bir tanesine benziyor efendim. Göreceğiz artık bakalım ne olacak, ne bitecek.
Evet, ben de merakla bekliyorum
şeyi
gerçekten.
Şeyi de söyleyeyim
bu
arada.
Şeyi
de söyleyeyim, oyunun boyutunu merak ediyorsanız 90 GB PlayStation 4'te, 88 GB'da Xbox'ta bir boyutu var. Yani oyun 2 Blu-ray'e çıkacak bir defa. İlk defa bu nesilde büyük ihtimal 2 Blu-ray'e çıkacak. Çünkü 50 GB bir Blu-ray.
Yani şimdi şöyle bir şey lazım tabii. Evine götürdün kutulu oyunu. Gerçi biz onu gördük ya. Takıyorsun, update lazım diyor.
Öyle bir şey de var ama yani benim duyduğum kadarıyla şimdi update değil. Yani bu bayağı sıfır hali 90. Bir de bunun update'i de olabilir ayrıca.
Abi 1 terabaytlık PlayStation 4 bile şey gelmeye başladı. O 2 terabaytlık
500 GB PlayStation olanlar şu anda ben mesela yani böyle bitti. Neyisinsem diye bakıyorum şu an.
O da çok kötü bir şey gerçekten ya. Yetmiyor kapasite.
Hep böyle ki ama işte. Maalesef hep böyle.
CD'li oyunu da kuruyor biliyorsunuz bu yeni nesiller.
Tabii.
CD sadece bir anahtar olarak kullanıyor artık. O da aynı yeri kaplıyor.
Yani biri indiriyor, diğeri indirmiyor, kuruyor. Ama yani mesela Uncharted'ı ben kutulu takıyorum, 40 GB yer kaplıyor.
Evet öyle, konsolu. Ne yazık ki yani.
Artık öyle bir işlem gerekiyor.
Çok enteresan bir olay. Belçika'nın Florence hava üssünde bakım çalışmaları yapan bir teknisyen çıkan yangın nedeniyle böyle bir... Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ben bunu birazcık yanlış başladım. Belçika'da bir hava üstünde bir teknisyen abi bakım çalışması yaparken F-16'ın roketlerinden bir tanesini ateşleyip bir F-16'yı vuruyor.
Allah'tan F-16 başka insan falan öldürmemiş yani.
Vuruyor. Yangın çıkıyor. Sonra tabii millet geliyor bu yangın niye çıktı diye. Hurda olmuş bir F-16 var orada. Anlaşılıyor ki adamın F-16'ların birindeki altın namlulu Vulkan M16 A1 silahını aktif hale getirerek ateşlediği
nasıl
ortaya çıkıyor.
Nasıl becerdin abi ya?
Yani aslında roket gitmiyor. Şey ateşliyor. O top var ya onların. Tak tak tak top ateşliyor. Aslında o yani top mermisi deniyor onlara. Makineli tüfek ateşlemiyor.
Aklına şey gelmesin de böyle birazdan eskiden annemlerinizin evde kalırken temizlikçi abla gelirdi. Yanlışta bilgisayarı açardı temizlerken falan. Yani ya şöyle sanki siliyorken mendille basmış da fırlatmış.
Tabii bilmem bunu. Kaç tane şey aktif etmen lazım ama teknisyenin de şimdi hangi arızayı gidermek için neyi orada ellediğini bilmiyoruz şimdi. Teknisyen sonuçta adam oturmuş oraya bir şeyleri kurcalıyor yani.
Bak ama, oğlum ne yapacağım lan diye böyle çarpı
ama silah sistemleri dediğin gibi böyle kolay kolay aktif olmaz diye düşünüyorum. Ben bence keyfine oturdu bir nasıl çalışıyor diye merak etti. Dolu olduğunu bilmiyordu belki de.
Abi hiç İsveçli yakışan hareketler değil bunlar.
Belçika.
Ha Belçika bir evet. De. Hiç Belçika.
Hiç Belçika'ya hiç yakıştıramadık zaten yani falan diye. Şimdi soruşturma başlamış bu olayla ilgili. Ama fantazi benim en çok sevdiğim yorumsa aşağıda. Şeydi abi hurda indiriminden yararlanıp F-35 aslında. Çünkü hurda olmuş bir F-16 var orada gerçekten de paramparça etmiş.
Kaça satıyorlar acaba? Alalım biz, eve alırım ben.
Ya çok efsane olay ya. Bu gerçekten çok enteresan
fantastik
bir olay.
Fantastik abi. Yani hakikaten 100 yılda bir görüşen bir olay yani.
Bu bence filmlerdeki olayı denemiş adam.
Şimdi
orada.
Gelse yapay zeka robotlar ki bugün haberimiz içinde bayağı var yapay zeka robot. Dese ki seni kovuyoruz yapay zeka robot yapacak bundan sonra bakım tekniğini. Adam ne diyecek?
Hiçbir şey diyemez. İnsan yaptırdık bu oldu abi de öyle.
Bu yapsın bakalım diye. En azından top mermisini tutar. Yapay ya, robot yani.
Şimdiki haberse çok daha fantastik bana sorarsanız. Çin yapay ay yapma peşinde ve çalışmaların artık sonuna doğru gelmişler. 2020 gibi Çin'in bazı şehirlerinde 5 ila 10 kilometrecik alanları aydınlatan bir yapay ay yapacaklar. Bu ilk deneme olacak. Eğer başarılı olursa ikinci fazada 50 kilometre karelik bir alanı aydınlatacak bir ay üstünde çalışıyorlar.
Amaçları ne? Aydınlatma
mı? Amaç şu. Şimdi geceleri dikkat edersen elektrik lambaları yanıyor. Evet. Hatta bazı bölgelerde elektrik sıkıntısı yaşandığında lambaları yakmıyorlar. Çünkü ekstra para harcıyorlar o lambaları. Çok güçlü lambalar yanıyorlar şehirle şehir aydınlatmak için. Artık şehir aydınlatmak için para vermeyeceğiz diyor. Ne de olsa uzayda bir uydu var diyor. Güneşin ışını yansıtacak diyor.
Güneş enerjisini oraya verecek yani.
Yani güneşten gelen o ışığı yansıtacak. Sadece aynı, yani. Devasa bir aynalı panel açıyor.
Güneş orada duruyor. Döndüğü zaman dünya çektirecek. Sektirip
evet,
oradan sektir verecek.
Sektir oradan ver. 10 numara 5 yıldız iş değil mi?
Baya 5 yıldızlı çocuk yapsa aferin evladım güzel düşünmüşsün diyeceğim proje herifler yapıyor. Aa,
dev aynı yapıyorlarız diye kısacası. Ay
yani bunu ben o. Biri sana anlatsa saçma sapan konuşma bilimsiz konuşma dersin. Baya bilimmiş
enteresan
bu.
Değil mi? Ay projesi 240 milyon dolar tasarruf sağlayacakmış her ay. Yani bu da çok ciddi bir rakam. Türkiye'ye de lazım. Ya belli lazım. Bir yerden sonra satın alacak ülkeler. Ben sana söyleyeyim bunu. Ya abi bize de bir yapay işte İstanbul'a, İzmir'e birer tane koyalım Ankara'ya falan diye.
Şimdi abi çok yani. Biraz da arttırsalar biz de beslensek oradan.
Ama bak.
Ortak girelim bu projeye.
Çok güzel bir yorum vardı yine. Biri ayın çakmasını yapacak kim deseler Çin derdik diye yani.
Hakikaten ha.
Abi çok ciddi ya bu inanılmaz bir şey.
Evet.
Mesela bak. 2013 yılında Norveç'in Rujan kasabası güneş ışığından faydalanmak adına kasabayı çevrilen dağın en yüksek noktasına dev aynalar yerleştirmiş. 835 bin dolara mal olmuş bu proje. Ve bu kasaba güneş ışığından daha fazla faydalanır hale gelmiş. Dünyada bile bunu kullanabiliyorlar bu şekilde.
835 bin dolar da hiçbir şey değil bu arada.
Yani tabii ki yani güneş ışığından faydalanamadığın zaman elektrik yakıyorsunuz. Çünkü o kendini amorti etmiştir bir kasaba düşünüldüğünde. Şimdi bir şehri aydınlattığınızda zaten ayda yapılan tasarruf inanılmaz bir rakam.
Evet.
Ya çılgın bir şey gerçekten. Umarız başarılı olurlar. Ben bunu dünya için yararlı bir şey olacağını düşünüyorum.
Bence de bir ucundan tutalım için bize uzak değil. Azıcık fazla verseler biz de halletmiş oluruz.
Bence yani. Bunu satacaklar zaten.
Adam işte erken çek... girelim projeye. Şey gibi
topraktan girelim diyor yani kısacası. Ucuzken yapalım diyor. Bu da enteresan bir şey olacak.
Şu belli bir karesini alalım yani işte.
Ama yani benim şu ana kadar gördüğüm direkt faydasını göreceğimiz ender projeden. En direkt faydasını görürsün. Başladan faydasını görüyorsun abi.
Hayır.
Hani sonra yavaş yavaş filan değil. Şehir aydınlık artık ve ışıklar yanmıyor. Evet. Ama ne kadar aydınlık olacak diye. Psikolojiyi bozacak kadar aydınlatmazlar umarım. Ya biz bunu yanlış ayarlamışız. Sürekli aydınlık.
Bunu ayarlarlar ya. Kısarlar abi. O bir şey vardır onun.
Herhalde
ayı yaptık ulan bu çok fazla kaldı. İdare edeceksiniz bundan sonra diyecek halleri yok ya.
Hatta belki...
Güneşi patlatıyorlarmış değil mi? Çok şey geliyor, ışık geliyor diye.
Ya şey de enteresan olabilir orada. Lokal aydınlatma da yapabildiğini düşünsene. Mesela bir yerde konser var. Sırf oraya ya da futbol stadyumunu ayrı tutuyor falan böyle. Yaparlar daha fazla. Onu.
Zaten yakında bir fanusun içinde yaşayacağız böyle birazdan.
Zaten yaşamaya başladık. Sosyal medya her şeyini izliyor falan böyle. Bir kameralar etrafında yaşıyoruz. Kameralara demişken yine enteresan bir habere bağlayacağım buradan.
Bu da farklı.
Karısının kendini aldattığını Google haritalar üstünde gören adam boşandı. Peru'da bir adam Lima'da yaşıyormuş. Peru'nun başkenti. Google haritalarda gezerken bir kadın fark etmiş. Fiziksel özellikleri karısına çok benziyor. Sadece yüzü bulanık çünkü. Ve bir adamın saçını okşuyor abi. Bir bankta. Dikkatli bakınca eşi olduğuna emin olmuş. Sonra eşi de itiraf edince tek celsede boşanmışlar.
Google haritalara bak ya.
Ve 2013 yılında çekilmiş haritadan tesadüfi eseri bu yıl görmüş. Adam aslında yani bayağı bir önceki olayı keşfetmiş yani.
Evet. 5 yıl geçmiş üzerinde.
Google haritalarda bol bol gezmeniz lazım.
Şüphesi olan var ya Google haritalara baksın arkadaşlar.
Fantastik ya, çok değişik çok bir olay. Bir de o görüntünün hangi tarihte çekildiğinden emin olamıyorsun tabii. Gerçi yazıyor muydu Google haritalarda?
Yani yazıyor diye hatırlıyorum sanki.
Belki de yazıyordur şimdi tam
şey hatırlıyorum mesela bir tane o tatlı bir anıydı tabii. Bunun tam tersi şey ölmüş bir köpeğini görüyor mesela eski evine bakarken.
Evet evet.
Ha, mesela kuşuna gidiyor yani.
Akrabalarını gören var. Vefat etmiş.
Ha evet yani öyle, öyle anısı oluyor şey, falan. Evet. Değişik bir şey. Google haritalar değişik. Efendim ben iki tane oyundan bahsedeceğim size. Bir tanesi Hitman. Hitman 2 gelecek yakında. Az kaldı aslında ama çok böyle heyecanla beklediğimiz bir şey değil. Artık Hitman biraz daha şey kaldı. Old school oyuncuların beklediği evet. Yapımına dönüşmeye başladı. İki tane güzel gelişme var Hitman'la alakalı. Benim hoşuma gitti en azından. Bir tanesi Elusive Target diye bir şey var. İlk Hitman'da da vardı bu. Daha doğrusu bir önceki Hitman'da. Özel düşmanların, özel öldürdüğün hedefler bunlar. İlki açıklandı. Çok güzel bir video açıklamışlar. Şambin artık nasıl okunuyorsa o abi oynuyor. Bu abinin de olayı devamlı filmlerde dizilerde ölmesidir. Devamlı ölmesidir yani. Bunu T'ye alan bir video çekmişler. İlk hedefimiz o. Onu öldürmemiz lazım diye. Film dizi bitti artık oyunda öldüreceğiz falan diye. Videoyu da seyretmenizi tavsiye ederim. Güzel bir video olmuş. Muhabbeti yani. Bir de Hitman 2'ye bir online mod geliyor. En başta böyle ya ne alakası var falan dedim ben de. Ama videoyu seyredince hoşuma gitti. Çünkü güzel bir eğlencelik şey çıkartmışlar. Olay şu abi. Diyelim ki senle ben kapışacağız birbirimizle. İkimiz de aynı haritaya giriyoruz. İkimizin de hedefleri aynı. İkimiz de aynı şekilde ilerleyebiliriz, ilerlemeyiz. Elimizde herhangi bir eşyamız yok. Aşırı şartlardayız. Ben senin karakterini hayalet olarak görüyorum. Yani senin benim oyunuma bir etkin yok. Sen istersen 500 kişiyi öldür. Benim oyunumda bir etkisi yok ama senin ne yaptığını görebiliyorum ben. Yani mesela diyelim ki sen ördek kostümü giydin koşuyorsun. Benimse kafamda başka bir taktik var. İkimiz de aynı hedefe gidiyoruz çünkü. Diyorum ki ulan bu adam bu taktikle benden hızlı gider. Benim hemen rota değiştirir başka bir taktik benimsemem lazım diye.
Aslında enteresan ya enteresan bir yandan da.
Enteresan bir mod yani. Çünkü birbirinden kopma çekiyorsun. Sen benden önce öldürürsen benim belli bir saniyede hedef öldürmem lazım ki eşit şartlı olalım. Bir haritada 5 hedef oluyor. Yani hedefleri bu arada silahla tarıya tarıya öldüremiyorsun. Kesinlikle gizli öldürmen gerekiyor.
Ben şeyi merak ettim sadece. Benim sen çatışmaya mod. Girdin bir yerde.
Çatışmaya girdim bitti zaten. Çatışmaya girmeyeceğim.
Tamamen gizlilik. Tabii,
yani çatışmaya girip gizlenebilme ihtimalin varsa belki kurtarabilirsin. Bilmiyorum öyle bir imkan koymuşlar mı ama hedefleri taraya taraya öldüremeyeceğini söylüyorlar. Yani hedefi gizli öldürülmesi lazım.
Tamam diyorlar. Gizli öldürülmesi lazım ama şimdi sana oradaki karakterden biri tepki verdi. Döndü. Sen onu görmüyorsun o zaman ona o karakterin tepki verdiğini.
Tabii tabii sen sadece karakteri görüyorsun. Karaktere verilen tepkileri görmüyorsun. Hı hı. Yani sen sadece senin yanında oynayan karakteri görüyorsun yani. Onun ne yaptığını görebiliyorsun. Ama tabii tam olarak nasıl görüyorsun? O birini öldüreceği zaman öldürdüğü kişinin nerede durduğunu nasıl görüyorsun? Onu belki öldürürken gösteriyorlardı. Hani
ne bileyim değişik bir şey çünkü gerçekten. Evet. Deneyimlemek lazım. Deneyimlemek görmek lazım. Lazım. Deneyimlemeden zor.
Bir diğer haberde Squadron 42 diye bir oyun var. Star Citizen bu. Çok konuştuk. Dolandırıcı mı lan bu
Star
adamlar?
Star Citizen'ın bir modu aslında bu.
Modu ama şu an ayrı satılıyormuş. Star Citizen ayrı. Bu ayrı satılıyormuş. Squadron tek kişilik bir oyun. Uzayda geçiyor. Bir kadro var. Böyle bir şey yok. Bir kadro var. Mark Hamill var. Superman'ı oynayan Henry Cavill var. Kadının adını unuttum. Bu X-Files'te oynayan kadın olan oyuncu var. Game of Thrones'tan bir iki aktör gördüm. Ya bayağı bir kadro toplamışlar. O kadroyu Hollywood filminde görsen Gary Oldman var. Çok ünlü bir aktördür yani. Hani bu kadroyu bir filmde görüyor olsan heyecanlanırsın. Oha aktörlere bak diye. Adamlar onu oyunun fragmanlarına toplamışlar. Yani bayağı bir para harcamış o fragmana. Bu oyun ne zaman gelecek, nasıl gelecek bilmiyorum ama bu oyunla alakalı bir haber daha var ilerleyen
dakikalarda. Ya şimdi Star Citizen'de FPS modu var. FPS moduna da geçeceğiz. Uzay gemisine de bineceğiz. Şimdi o Star Citizen evreninde tek kişilik bir senaryo modu güzel olmuş.
Çok güzel olmuş.
Fragman sadece merak ettiğim bir şey satışı nasıl yapacaklar? Yani şimdi Squadron 42'li bundle paket vardı Star Citizen alırken çünkü.
Bundle bitmiş galiba artık.
Ha okey ben artık bundle sahibim Allah'tan. O evet, güzel oldu.
Artık ayrı satıyorlarmış. Yani Squadron 42 ayrı. Gene aynı tekniği kullanıyor. Aynı altyapıyı kullanıyor ama hikayeli modu. Yani niye öyle bir şey yapmışlar ama Star Citizen alan bunu da almış olsun işte. Zaten herifler...
Ya bence Star Citizen'i bitiremiyorlar.
Bunu bir önden
online
satacaklar
kısmını diyorsun. Bunu bir önden satacaklar hafif böyle.
Bence mantıklı olur insanların şeyi de azalır. Çünkü herkes şu an çıkış tarihi diye öyle bir...
Çıkış tarihi yok oyunun ben diyeyim sana.
Yok zaten
o
hala
o bitmeyecek
yok.
Yani hiçbir asla bitmeyecek oyunlardan bir tanesi.
Neyse konuşacağız tekrar. Star Citizen enteresan.
Şimdi yapay zeka diyoruz, robot diyoruz. Boston Dynamics robot dendiğinde ilk akla gelen firmalardan bir tanesi oldu dünya üzerinde. Ve Atlas isimli insansız bir robotları var. Biz bunu zıplarken hoplarken görüyorduk ama şimdi mesela bir ağaç kütüğünün üstten zıplarkenki videosu yayınlandı.
Bayağı
sonra da
gelişmiş.
Parkurda 50 santimlik yükseklikteki merdivenlere zıplayışı var.
Evet.
Yani bir insandan artık daha başarılı bir hale gelmeye başladığını görüyoruz yavaş yavaş. Ters takla atarken görmüştük biz bunu. Havada paren de atıyordu. Şimdi... bambaşka bir almış. İyice insan oldu ya. Evet. Bambaşka bir seviyeye gelmiş. Yani bunu görünce insan bunun arkanızdan sempatik koştuğunu düşünüyor. Yani şimdi sempatik koşuyor bir de. Dikkat et. Öyle korkunç koşmuyor. Evet. Robotun tipinde bir sempatik var. Zaten elinde makinalı tüfek koşuyor. Cız cız.
Sevimleştirmek için bayağı PR yapıyorlar ya. Hani şey falan da o. Bir tane çok çirkin köpek mi yılan mı belli olmayan bir şey var mesela. Onu dans ettiği
yılan video kafalı köpek.
Ha, dans ettiği videosu var falan böyle. Yani sempatikleştirmeye çalışıyorlar.
Onun da dans ettiği video yayınlandı. Yani videoda dans ediyor ve Uptown Funk isimli parça eşliğinde dansını görüyoruz. Benden daha başarılı dans ediyor. Çok güzel yapmışlar ya. Yani mükemmele yakın dans ediyor bu arada.
Bunu aslında biraz da şeyde anlayacaksın. Yok dansta bir şey yok da o için programlanabilir bir şey. Programlanmış bir şey. Yani artık şey kısmına görmek lazım biraz. Hani açık alanda neler yapabiliyor.
Abi, aynı robotun yapay zekayla bir inşaat alanındaki hareketleri var.
Ha işte mesela.
Şimdi o görüntüler geliyor yani ekranlara. Robot mesela bir yere takıldığı zaman o yılan kafasının üstündeki kamerayı kullanıyor bu sefer. Sağ sol ondan bakıyor. Ya, bilim kurgu filminden fırlamış gibi bir görüntüsü var ya. Fantezi görüntü gibi. Bu gerçek ve şu anda çalışıyor yani bu
ama
robot.
Ama neye var biliyor musun? Boston Dynamics mesela şu an işin şey kısmı. Elon Musk gibi bir şey oldu. Hani şey açısından şov yapıyor artık evet. Adamlar. Ya yani bilimsel gelişmeler yapıyorlar da şov tarafında da çok üstünüz. Bir film çıkıp sanki bunları uzaktan izleyip siz şov yapmaya devam edin. Bak biz ne getiriyoruz şimdi falan diyen birkaç firma var gibi hissediyorum ben. Ya bir anda bir şey çıkabilir ortaya ve hatta bizle alakalı da bir çalışma var.
Ona evet onu da göstereceğim. Yani biz Toshiba'nın robotunu görüyorduk biliyorsun. Onun yürümesi şeydi. Bu robot için uç noktadaydı. El sallaması evet. Ve yürüyebilmesi abi. Hatta koşuyor diyorlardı el salladık. Merdiven çıkarken düşüyordu. Kendini kaldıramıyordu robot. Yani merdiven çıkmak bile programlanmıştı. Şimdiki seviyeye bakıyorsun. Şimdi robot paranda atıyor, koşuyor, zıplıyor, engelden zıp zıp zıp diğerlerine zıplıyor.
Ha,
aynen yani olay birdenbire öyle bir seviye atladı ki aslında. Uzay çağına geçmiş gibi olduk. Evet, mesela Toshiba robotu bıraktı biliyorsun geliştirmiyor artık.
Biz uğraşmayalım abi.
Biz uğraşmayalım abi bu kadar falan dediler yani. Yürüyen robot yapmıştık şimdi olay farklı bir yere gitti. Zıplaması lazım yani robotun. O robotun tek ayak üstünde zıplamasını anlata bitiremiyorlardı. Bak tek ayak üstünde zıplıyordu o robot. Dengesi o kadar iyiydi. Neydi? Osimo muydu o? Hoshima mıydı?
Evet. Bizim ülkemize de gelmişler.
Evet. Öyle bir isim vardı yani. Kusura bakmayın ismini hatırlayamadım şimdi.
Bayağı oldu ama o ya.
Bayağı oldu. Gerçekten de. Bir diğer çalışma da ülkemizden geldi. Akınsoft Robotics. Akınsoft biliyorsunuz aslında yani muhasebe yazılımlarından internet kafedeki o bilgisayar yönetim yazılımlarına kadar çok geniş çaplı duyduğumuz firmalardan bir tanesiydi. Akın Robotics isminde bir fabrikaları var ve orada robotlar üretiyorlar. Gerçek anlamda robot çalışmaları yapıyorlar. Şimdi yine Akıncı 4 isimli robotlarını sergilediler ve dediler ki biz işin başındayız ama bir yerden başlamak lazım. İşte robot burada özellikleri de vermiş. 10 tanesi parmaklarda olmak üzere 37 eklem parçasına sahipmiş. 3 dil biliyormuş. Türkçe, İngilizce, Arapça. Artık Arapça olmazsa olmazımız oldu. Herhalde Suriyelilerle iletişim için falan kullanacak. Merhaba robot. Ben robot falan da.
Ne ondan bakmıştın abimiz?
Aynen. Ondan sonra. Şimdi robotun genel olarak yürüyüşüne bakıp çok fazla eleştiri gelmiş.
Ya bir şey söyleyeyim mi abi sen anlatmadan önce? Şu an insanlar izliyor zaten şeyi falan. Çok dislike de almış. Hani çok tepki de gelmiş. Ya bazı şeylerin PR'ını bilmek gerekiyor. Şimdi Boston Dynamics'in ezelden beri bir video paylaştığı var yani. Boston ezelden beri bir şeyler paylaşıyor. Ben de
10 yıllık falan süreç bu Boston Dynamics olayları. Tabii, yani tabii şey yani, değil yani.
Dün ilk defa paylaşmadılar. Evet. Devamlı paylaşıyorlar yani. Hani ben bu arada projeyi çok destekliyorum. Yapmak lazım, yapılması lazım. Bir yerden başlaması lazım, desteklenmesi lazım. Çeşitli kurumda olması lazım. Bunlar problem yok ama şimdi insanların tepki gösterici aşikar çünkü şimdi arka arkaya verdik haberler. Şimdi Boston Dynamics videosunu seyrettiniz. Şimdi bunu seyrettiniz. Şimdi böyle olunca insan bir anda şey oluyor. Hani ya biz bunu mu yaptı düşüyor yani.
İşin ama garip tarafı çok daha önce 4-5 yıl önce Sabancı Üniversitesi'nin yaptığı bir robot var.
Evet.
Şimdi o ekranlara geliyor. Mesela o robotun da bir yürüyüşüne bakıldığında yani o robottan sanki biraz daha gerileme çağına girmişiz gibi. Evet. Burada insanı üzen şey şu.
En azından o tek başına yürüyebiliyor.
Stripe isimli bir robottu bu ve Stripe'a baktığımızda görünüş olarak, yürüme olarak çok daha başarılı duruyordu ki Stripe yürüdüğünde de eleştirilmişti. Yani Stripe'in ilk videosu mesela 11 Kasım 2014. 4 sene önce yürüyen bir robottan bahsediyoruz burada.
Evet ya bazı şeyleri videosunu yapılması güzel, gelişilmesi güzel ama bazı şeyleri halkla hemen paylaşmaya gerek yok yani.
Sadece o kadar şunu da görüyoruz yani bilgi birikerek gitmiyor bizim şirketlerden. Yani bir üniversiteli işbirliği yap onun üstüne koyarak git değil. Bizim sıkıntımız sanki biraz her şey herkesi sıfırdan başlaması.
Evet.
Yani Boston Dynamics'teki o şeye bakın siz robotlara kesin, arkasını araştırın. Amerika'daki üniversitelerdeki bilmem ne hocalarının yaptığı projelerden, fizikten, dinamikten, pneumatikten falan almışlardır, yürümüşlerdir.
Ama bizim pek çok sektörde var zaten ya.
Sıfırdan ben yapacağım orayı, evet, değil mi? Evet, yani, bilgiyi paylaşmıyorlar mı acaba diğerleri
de? Şey söyleyeyim, şu bile bir mevzu. Dışarıdan hoca getirmek de bir mevzu. Yani sen içeride Türkiye'de bilmiyor olabilirsin ki bunu. Bilen, evet, adam da olmayabilir. Doğru. Sonuçta bu iş çalışan mühendisler var ya. Beyin gücü dediğimiz işte dışarıdan güç hep biz verdiğimiz için tabii tam tersi pek aklımıza gelmiyor olabilir ama yani dışarıdan da bu işe destek olacak, bu işi yapacak ama bunlar dediğim gibi bu bir özel bir firma. Ya şimdi bu adama sen durup da şey diyemezsin.
Bu adamların yaptığını da takdir ediyorum bu arada.
Niye yani, böyle yapıyorsun diyemezsin.
Tabii para harcıyor.
Ya bu işin
Türkiye'de işte, yatırıma para harcıyor. Arge'ye para harcamak çok büyük risk aynı zamanda.
Aynen öyle. Ya bu işin hakikaten de böyle belki devlet nezdinde veya işte devletin teşvikleriyle yönlendirilmiş, dışarıdan desteklenebilecek, desteklenmeyecek yani. Ama yani öyle olması önemli çünkü hakikaten gelecek bu yani.
Bir vizyon konması lazım gerçekten robotik kısmında. Mesela Japonya'dan son gösterilen robot 36 eklem parçasına sahip olan bir üniversitenin geliştirdiği robot bu. Yılansı bir robot merdiven falan tırmanabiliyor. Ve hareketlerine baktığımızda gerçekten de hiç zorlanmadan bu işleri yapıyor. Bunda kurtarma aşamasında işte yıkık binaların falan enkazın altına girmesi için tasarlanmış. Başarılı geldi bana. Hareketleri falan her şeyle çok iyiydi. Evet, bu arada robotik dedik şey dedik. iPad dayanmadı yalnız o tarafta.
Ne oldu şimdi bu?
Şuraya oturtuyoruz. Evet.
Cahillik dizi boyu, ben de kusura bakmayın.
Bir gün kırılacak ama ne zaman gerçekten çok merak ediyorum
gözüm
ya.
Gözüm kaldı. Benim iPad'im değil, o yüzden gözüm kalıyor, kusura ya, bakmayın.
Üniversitedeki çalışma, Japonya zaten çok uzun zamandır insansız robotlar üstüne çalışıyor. Bu nedenlerini daha öncesinde konuşmuştuk birkaç kere. Asıl ana nedenlerden bir tanesi adamların yaşlanmaya karşı, genç nüfusun azalmasına karşı robotlardan medet ummaları. Yani şu anki şeyleri robotların kullanacağını düşünmeleri.
O zaman efendim oyun haberlerinde Star Citizen'la alakalı bir şey var demiştim. Star Citizen, bunu söylemesi zor geliyor bana. Star Citizen. Şimdi Star Citizen'da şöyle bir şey eklemiş adamlar. Facecam. Yani şimdi webcam'i oyun oynarken önünüze koyduğunuz zaman suratınızı tanıyor. Ve mükemmel bir uyumluluk var yani. Çok hoşuma gitti benim. Hatta seninle beraber seyrettik biliyorsunuz.
Evet, müthiş.
Yani dudak hareketlerinizi okuyor, ağız hareketlerinizi okuyor, göz hareketlerinizi mimik, alıyor. Evet. Yani bayağı bayağı ve bunu webcam üzerinden yaptığı söyleniyor. Yani face track yapıyormuş. Suratınızı takip ediyormuş webcam üzerinden. Ne kadar böyle oynarsınız bilmiyorum. Çünkü ekranın bayağı işte ortasına koymanız gerekiyor falan diyorlar oynarken oyunu. Ve oyun içerisinde sadece şu an gördüğünüz menülerde değil, oyun içerisinde de bu tepkimeyi veriyor. Oyun esnasında da kamerayı karakterinize çevirirseniz konuşmalarınız, işte gözleriniz, efendime söyleyeyim hareketlerinizi falan algılıyor. Yani bayağı bayağı tatlı olmuş yapmaları.
Yani online olmuş. Oyun için bayağı etkili ya, daha önce görmedik. Ama yine Star Citizen'dan geliyor. Yani, yani o ekip hiç görmediğimiz bir sürü şey gösteriyor bize.
Oyunu nasıl oynadığını merak edenler varsa, oyun beta sürecine girdi bir ara. Hatta sen de vardın. Alfa, evet, süreci, alfa sürecinin beta da değil aslında o. Bazı insanlar oyunun belli bir kısmını, çok demo sayılabilecek bir kısmını oynayabildiler.
Hala oynuyorsunuz. Gidip bir uzay gemisi satın, evet, alıp oynayabilirsiniz. Uzay gemileri ama yani aslında oyundan tadını çıkartmanızı sağlayacak uzay gemileri $200-$300 fiyatlarla satılıyorlar bu arada. Evet. Ha, oyunda ileride diyorlar ki oyun tamamen açıldığında ya da aslında o uzay gemilerini şeyde de kazanabilirsiniz bu arada.
Oyun içerisinde online, kazanabilirsiniz.
Online kısmını da kazanabilirsin savaşarak ama orada da savaşabilmen için yine öyle bir gemiye ihtiyacın var. Herkes o gemilerden var. Yani online kısmını hiç varlık gösteremiyorsun. Birinin sana bağışlaması falan gerekiyor. Yani girebilmen için.
Ya oyun çıktığı zaman nasıl olacak onun ekosistemi bilmiyorum ama.
Orada ekmeği kim yemiş biliyor musun? O ilk başta bunlar biz bağış topluyoruz dediğinde bağış yapıp 4 sene oyunun çıkmasını, ilk alfanın çıkmasını bekleyenler yemiş ama onlar da yesin zaten.
Bu arada oyunun ne kadar bağış aldığını biliyor musun?
$192 milyon seviyesine aşağı ulaştı yukarı, değil mi? Evet,
2 milyon tane bağış yapan var oyuna. Yani oyun daha çıkmadan en çok satılan oyun olmuş olabilir şu an.
Öyle
yani.
Olabilir gerçekten.
2 para... milyon bağışçısı var. 192-170 civarı olması lazım. O civarda bir para var.
Bu arada bağışçılar şöyle bir kısmını şeyden topladılar. Bağış platformundan topladılar. Sonra oradan ayrıldılar. Kendi sitelerine geçtiler. Artık bağış yapmıyorsunuz. Oyunu satın alıyorsunuz aslında. Evet. Alfa erken erişimde satın alıyorsunuz. Ve bağış yapanların hakları olan o sınırsız kasko. Aracın patlıyor çünkü onun kaskosu var. Ödemek zorundasın. Ödeyemezsen gemin gelmiyor bir daha geri.
Gerçekçi.
Abi gerçekçi de yani. Ya o hiç... oyun uzayda gerçek bir yaşam vaat ediyor. Ama buna benim vaktim yok.
Evet. Yani hakikaten de insanın...
Abi şey duydum. Şu an alfa aşamasında gidiyoruz. İşte 20, 30, 40, 50 personelli gemiler var. O gemiler için personel tutup maaş ödemeye başlamış adamlar var.
Vardır ama bir şey söyleyeyim sana.
Maaş dediğim gerçek para ödüyor.
Biliyorum anladım ben seni. Zaten bu oyun yapısı tam olarak gerçek ekonomiye uygun. Yani bu oyun çıktığı zaman... bir sürü büyük olay duyacağız.
Ha, olabilir, evet.
Çünkü insanların hayalini kurduğu bilim kurgu dünyasını sunmayı vaat ediyor zaten bu. İçerisinde yaşam olan bir oyun, görev yapabileceğiniz oyun ve ya gerçekten yapabilirse yapabileceği çok yani çok zor yapabilirsin.
Bu fantezinin sonu ne ben size söyleyeyim. Hani kaskı tak oyunun içine gir, orada yaşa. Evet. Aslında o kadar şey vaat ediyor. Yani yiyeceksin, olan. İçeceksin, uyuyacaksın, yorulacaksın, savaşacaksın, para kazanacaksın. Ev, bark, mesela ya şey fantastik zaten. Gördüğün her gezegene gidip konabilmek, oradan görev alabilmek.
Ve yani uzay gemisinden inip orada keşfedebilmek, tabii, silahla kullanabilmek falan bunlar.
Ya uzayda, derin uzayda giderken birden bir çağrı alıyorsun. Bir enkaza yaklaşıyorsun. Orada sana tuzak da kurulmuş olabiliyor. Oradan geçenleri keklemek için birileri orada pusu kurmuş oluyor.
Şu bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz her şeyin
var var yani inanılmaz bir şey. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten fantastik.
Resident Evil 2 remake'i beklemiyorsanız bekleyin. Eğer korku seviyorsanız beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü yeni bir videosu çıktı. Bu videoda gerçekten oyunun hani korku seviyesinin bayağı iyi seviyede olacağını gösteriyor. Hatta seninle de konuştuğumuz mevzu vardı. Yani bu çıkmış en iyi Resident Evil oyunu olabilir falan diye.
Ya şimdi Resident Evil 2 olur diyorlar. Bence buna Resident Evil remake deyip seriyi baştan alsalar kimse şey demez. Ulan bu ikinci oyun falan demez.
Zaten yapacaklar.
Ya konuyu almışlar anladığım kadarıyla.
Yani konu aynı, hikaye aynı. Çeşitlendirmişler biraz içerisine. Detaylandırmışlar. Oyun bayağı detaylandırmışlar.
Çok iyi yani duruyor ya.
Görsel olarak tabii hem ışığı iyi kullanmışlar adamlar hem zombilerin detayları, karakter detayları falan
CGI
çok güzel duruyor.
CGI gibi duruyor birçok sahnede. Bayağı bayağı iyi duruyor oyun gerçekten. Yani
bayağı heyecanlı anlara gark edecek bizi.
Çok daha korkunçtur ya ama ben 2'de bu kadar korkunç korktuğumu hatırlamıyorum.
Ben 2'de korkmuştum ya. O dönem oynayınca korkuyordun abi. O da çünkü çok iyiydi.
Ya korkmuştum ama oynayabilmiştim. Bunun dozu bana birazcık daha böyle iç karartıcı ve sıkıcı geldi.
Ya gösterdikleri yerler biraz ütopik bir yer. Devamlı böyle ben oynadım oyunu çünkü bir 15-20 dakika. Karanlık genel olarak ama bu kadar basık atmosfer devamlı gezecek miyiz onu bilmiyorum. O kadar basık atmosfer devamlı gezecek miyiz?
Sıkıyor değil mi?
Ya çünkü çok dar koridorlar var oyunda. Fragmanlarını gördüğüm kadarıyla ara ara genişliğe de çıkacağız. Yani sadece Resident Evil'deki böyle evet, karakolda geçecek bir hikaye olmayacak galiba. Göreceğiz bakalım neler olacak, neler bitecek.
Şimdi bir teknoloji sektöründe şey var arkadaşlar. En çok konuşulan konulardan bir tanesi teknolojinin gelecekte sensör firmaları üstüne şekilleneceği söyleniyor. İşte nabız sensörü, kan şekerini ölçen sensörler, koku sensörü vesaire şeklinde. Tokyo Teknoloji Fuarı'nda da Createch 2018 teknoloji fuarında sensör şovu olmuş. Yani eskiden şey diyorlar, dev ekranlar, akıllı telefonlar falan burada çok konuşulurdu. Ama bu sefer gittiğimizde stres seviyesi, ruh hali, duruş, performans, koku gibi şeyleri analiz eden sensörler şov yapmışlar. Japonlar bu konu üstüne odaklanıyorlar çünkü gerçekten bu konu çok karlı.
Evet, doğrudur.
Yani mikro teknoloji yine bak büyük bir şey değil, araba üretmeye çalışmıyor adam. Koku sensörü yapmıyor, uğraşıyor. Neden? Onu bir cep telefonuna koyduğun zaman...
Neden kokuyor
zaman,
çünkü?
Ya şimdi koku sensörü gaz kokusunu falan da algılayabilecek bir sensör aynı zamanda. Cep telefonun belki de seni gaz kokusu konusunda ya da ortamdaki hava kirliliği konusunda uyarabilecek bazı partikülleri de analiz edip.
Aslında söyleyeyim, hani metrobüste hep insanların çok kokuyor olmasından şikayet ediyoruz ya. Yani çok kokuyor. Herkes de bir tane sensör olsa leş gibisin falan diye bağırsa. Hani en azından insan kendini tanır.
O da olacak bence.
Kendi kokusunu alamıyordu olabilir.
O da olacak. Yani tazelenmen yani lazım. Bir yıkan belki diyecek artık insanlara.
Hatta daha ilerisine gidiyorum. Daha ilerisine gidiyorum. Kokuyu şu an alma. Sen. Ha, öyle bir teknoloji olacak ki basacaksın şu an koku alınmıyor veya böyle filtren olacak, lensin olacak bir tane, Google gibi düşün mesela abi, böyle şu adamın kokusunu kapat, o adamın kokusu kapanacak sadece.
Bu bölümde
sadece
Black Mirror'dan örnek vermeden geçmeyelim.
Evet vardı orada.
Orada askerlere uygulanmış bir teknoloji vardı bu şekilde. Askerlerin kan kokusu alması falan engelleniyordu
evet,
ki.
Evet hatırladım.
Savaş esnasında stres olmasınlar.
Benim hatırladığım başka bir bölümde kişiyi blokluyordun.
Evet o da
görmüyordu
var.
Yani o kişi toplumdan bloklanıyordu. Bloklanıyordu hapis cezası gibi. Evet. O kişi göremiyordun hiçbir şekilde.
Kimse göremiyordu. Yani tabii evet, ki herkeste bir şey var. İmplant var gözlerinde. Parazitli her şeyi kaydeden görüyorum falan. Onu parazitli görüyorsunuz. Toplumdan banlama cezası diye bir şey vardı insanlar. Duymuyorsun da bu arada onu.
Evet hiçbir şekilde iletişime geçemiyorsun.
Evet o da çok fantastik
çok
bir şeydi. Toplumdan
bir şey
banlama gerçekten de.
Ya, kimse seni görmüyor. Duymuyor.
Ya mesela nabız hızını ve sinir sistemini ölçmek için baş parmak ile işaret parmağı arasında bir dakika tutulan küçük bir cihaz da tanıtılmış. Firmanın sözcüsü Takashi Hayashi de bunu çok yakında şirketlere satmaya başlayacağız demiş. Yani gösterilen teknolojiler şey değiller. Öyle prototip aşamasında değil.
Bayağı bayağı yapmış
olanlar. Üretime hazır teknolojiler. Firma, bir tane Lixir isimli firma varmış mesela, o da su sıcaklığı, nabız ve vücut ısısı gibi hayati belirtileri ölçebilen küvet sensörü geliştirmiş. Küvete giriyorsun.
Doğru şey demesin.
Doğru şey demesin. Doğru su sıcaklığı mı? Senin vücut sıcaklığın acaba normal mi, tehlikeli mi, konforlu musun? Bunları ölçebilen bir şey geliştirmiş. Diyorum ya sensör teknolojisi çok önemli. Biz
duş almamız lazım.
Bu konuda neredeyiz bilmiyorum.
Yine duşa geldim mevzuda. Yine kokuya girdim mevzuda.
Aynen. Biz bu burada neredeyiz bilmiyorum ama sensör teknolojisine gerçekte. Herhalde pek bir çalışma yok gibi. Dünyanın en hızlı kamerası saniyede 10 trilyon kare kaydedebilir hale gelmiş. Işığın ilerleyişini kaydediyorlarmış.
10 trilyon kare ne ya?
Abi inanılmaz gerçekten
24
de.
24 değil miydi abi? Çekiyorsun.
Bak şimdi. CUP, sıkıştırılmış ultra hızlı fotoğrafçılık isminde bir teknik kullanılmış. Bu teknik saniyede 100 milyar kare çekebiliyormuş. Yetmemiş adamlara. Ultra lazer darbeleriyle kameranın performansını arttırmışlar. Çift kamera kullanıp, tamam mı? Rodon dönüşümü olarak bilinen, sen bilirsin bu Rodon dönüşümü tabii, tekniğini tabii. Rodon dönüşümü olarak bilinen bir veri toplama tekniği sayesinde ikiye katlamayı başarmışlar onun da hızını. Ve böylece 10 trilyon kare saniye çeken bir kamera ortaya çıkmış. Kameranın nasıl çektiği kısmını kesinlikle anlamıyorsunuz zaten. Yani anlatılan kısmını. Bayağı bir bilim var burada anladığım
ne
kadarıyla.
Ne çekiyor ama yengemlerle doğum günü partisi. Yani onun için yapmışsın kamerayı, onu çekiyorsun orada hala.
Şey var. Ekip bu sistemin ismini TCUP olarak isimlendirmiş. T-CUP olarak ve ışığın yansımasını, nokta nokta gidişini bir yere çarpıp oradan yansımasını falan çekiyor.
Yani günlük hayatta işime yaramaz. Bilime bakış açısı.
Abi bu nasıl bir şey ya? Bu gerçekten fantastik bir seviye ulaşmışlar.
Gerçek hayatta işimize yarayacak abi. Instagram foto atabilecek miyiz?
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ve Kanada'daki Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün ortak araştırmasıymış bu. Yani büyük bilimsel araştırmalar için ışığın en azından nasıl ilerlediği davranışlar hakkında daha fazla bilgi edinecekler. Hemen böyle bilimsel bir şeymiş gibi.
Göndersen, hemen... istesene inceleme için göndersin donanım haberi.
Bu büyük ihtimal devasa bir alettir diye düşünüyorum ya. Yani küçük bir noktadan istersin. Bakan. Aynen. Küçülünce isteriz.
Çekeriz birbirimizi falan böyle. Ben şöyle girer. Yaparım çekersin falan.
Onu çekersin de 8 yılda falan izlerim herhalde elinin bir sağdan sola gelmesini. Normal hızda değil mi? Öyle bir şey olur.
10 trilyon kadar. Yani. Ey maşallah. Diablo seviyorsanız arkadaşlar, Diablo ile alakalı yakın zamanda BlizzCon'da, özellikle Blizzard'ın yaptığı fuarda bir şeyler duyuracağını duymuşsunuzdur. Kulağınıza çalınmıştır. Bir iki muhabbet var. Bir tanesi Ağustos ayında Blizzard'dan bir yetkili Facebook üzerinden bir canlı yayın esnasında şey söyledi. Diablo için kafamızda birkaç proje var. Bazıları uzun sürecek projeler, bazıları yakın zamanda göreceğiniz projeler ama haber vereceğiz, şey yapmayın. Hani aklınız kalmasın yani dedi. Yakın zamanda da Diablo ile alakalı bir tişört çıktı piyasaya. Blizzard'ın store'u var, mağazası var. Diablo Reign of Terror isimli iki tane konsept tişört çıktı. Bu tişörtlerden sonra acaba Diablo'nun yeni oyunu Reign of Terror ismiyle mi gelecek diye bir muhabbet dönmeye başladı. Şimdi insanların beklediği bir şey var, Diablo 4. Bu olabilir de olmayabilir de, hala daha tartışmaları devam ediyor. Diablo 1'in remake'i falan diye muhabbetler dönüyor. Hani bir remaster gelecek, remake gelecek diye, ama bu çok büyük bir haber değil tabii bence oyuncular için. Diablo 4 kadar bir haber olmaz yani Diablo 1 remaster'ı. Hala oynanabilen bir oyun çünkü Diablo 1 bana sorarsan. O yüzden ne gelecek bilmiyorum ama Diablo ile alakalı yakında bayağı bir şey duyulacak gibi duruyor.
Diablo 3, Diablo severler tarafından çok beğenilmedi değil mi?
Ya şöyle abi, çok oynadılar ama oynarken de o Diablo 2'nin şeyi çok alınmadı. Yani eleştiriler çok genel oldu. Yani. Ya ben mesela şunu, ya şimdi Diablo oynayan bir insan değilim. Oynamadım. Açık ve net söylüyorum. Benim çok tarzım olan bir oyun değil. Diablo 1'i 2'yi oynamıştım ama. O zamanlar çok severek oynuyorduk ama şimdi artık çok tarzım izometrik RPG oyunları. Fakat Diablo 3 ile ilgili herkese şunu soruyorum. Abi olmamış o kadar ya. Kaç saat oynadın? 500 saat. Yani abi olmamış ama 300 saat oynadım. Yani nasıl oluyor bu anlamadım. Hani olmamış bir şey, hakikaten cahiliyetinden soruyorum. Olmamış bir şey nasıl 3 saat oynayabiliyorsun? Ya adam şunu söylüyor. Eğleniyorum. Ama bu Diablo 2'deki gibi şeyler yok. Yani o sarma seviyesi yok. Ama 200 saattir oynuyorum abi. Yani
abi, çok garip ya. İsimden mi acaba?
Yok abi, seviyorlar oyunu ama şimdi oyunun fanlarında şöyle bir şey vardır abi. Bir oyunun sadece, genel olarak oyun kültürüyle alakalı demiyorum onu. Bir oyuna spesifik fan olan adamlarda çok ağır kritize etme vardır. Yani çok acımasız olurlar. Seni göremeyeceğin detayları görürler. Ben mesela FIFA için örnek vereyim bunu. Çok FIFA oynadığım için söylüyorum. Daha doğrusu eskiden beri oynadığım için söylüyorum. FIFA oynarken FIFA 19'la alakalı eksikleri görüyor muyum? Görüyorum. Ama oynuyorum.
Evet, doğru.
Yani ama eksikler çok gözüme batmaya başlıyor. Bunu söylüyorum ama alternatife kaçamıyorsun. Yani alternatif bir oyun oynamak istemiyorsun.
Yok zaten.
Yani işte PES oynar diyebilir ama FIFA farazi böyle. Şimdi Diablo bu sektördeki en ağır markalardan bir tanesi. Doğru. İzometri bir yapan yok zaten. Yapan da bu adamlar.
Titan Quest mi vardı bir tane?
Titan Quest ama en meşhuru bence Path of Exile. Çünkü Path of Exile bir de free to play. Ya bedava. Hmm. Ve müthiş bir Diablo alternatifi. Yani bugün insanlar... Torchlight vardır mesela ama Path of Exile baya baya Diablo fanları tarafından oynanan bir oyun oldu. Yani hala daha gideri var. Öyle bir oyun arayışınız varsa bu izometrik RPG, Path of Exile
bir de bedava olduğu için diyorsun.
Bir numaralı tercihlerinizden biri olabilir. Bir tane de remaster haberi, çok eski sevilen strateji oyunlarından bir tanesinden geldi. Command & Conqueror.
Beni çok sevindirdi ya. Yani Westwood'un batışından sonra evet. Hepimiz çok üzülmüştük. O da yani elektrik...
Ya, Command & Conqueror.
Evet.
Doğrudur.
Dur bakayım, yanlış hatırlamıyorum değil mi adamların ismi ya?
Westwood diye bir firma vardı. O tam onun yaptığı şey miydi onu hatırlayamadım. Command & Conquer ile alakalı bir muhabbet vardı. Mobil oyunu çıkacaktı. Bayağı tepki aldı aslında mobil oyunu çıkması. Şundan dolayı mobil oyunu çıkması kötü bir şey değil de ana oyunla alakalı bir şey olmuyorken mobil oyunu çıkması hardcore oyunu sevenleri tarafından yadırgandı bayağı bir. Şimdi mobil oyunla alakalı da hiç konuşulmuyor artık. Bilmiyorum çıktı mı çıkacak mı. Kimsenin bir şey paylaştığını görmedim ben mobille alakalı. Şimdi tekrardan ilk oyunla alakalı veya marka ile alakalı bir tekrar yapmak, bir remaster yapmakta gibi düşünceler varmış
ortada. Abi 95 yılında Command & Conquer'ı geliştirmiş Westwood Studios. Electronic Arts tarafından satın aldı bunlar ondan
tabii
sonra.
Tabii, sonra kapandı işte.
Ondan sonra kapattılar adamları.
Tuttular adamları.
Ya, Command & Conquer benim yani oyun aleminde ayrı bir yeri vardır benim için. İlk dergide görmüştüm ben Command & Conquer çıktığında. Ve dergide böyle fotoğraflarına baktığımda inanamamıştım. İşte tanklar, askerleri yönetiyorsun, araçları gönderiyorsun. Şu an baktığınızda piksel piksel grafikler bana orada şey gibi göründü. Çok gerçek bir tank var gibi duruyordu gerçekten de. Oldukça keyifli bir oyundu. Ve ilk onu online oyunda gördüğümde, yani Red Alert 2 oynuyorlardı herhalde. Evet. Online olarak. Türkiye'nin o zaman da modemden modemi arıyorsun. Yani evet, telefon hattı üstünden falan bağlanıyorsun. Orada da şey gibi gelmişti. Artık bundan sonra ne olabilir ki falan diye düşünüyorsun yani gerçekten de. O...
Red Alert 2 gerçekten efsanedir.
Yani. Çılgın bir oyundur. Deli gibi oynadım oyunlar. Ve tekrar yapılacak olmaları beni çok sevindirdi. Benim de en çok mesai harcadığım da General serisidir.
Öyle mi?
Abi inanın kardeşimle beraber çıkmıyorduk. Deli gibi oynuyorduk. İnanılmaz bir rekabet oluyordu.
İşte artık
denge çok iyi kurulmuştu çünkü onda.
Bu tarz oyunlar tabii denge en önemli şey zaten.
Tabii.
Dengenin olmadığı yerde olmuyor ama artık strateji türü tabii. Yani çok böyle Electronic Arts çok gözünü şey yapan bir tür değil. Ya yani Electronic Arts böyle açgözlükle strateji türünde bir oyun yapsam da deliler gibi satsa diye tabii beklemiyor. Değil. Ama bazı şeyleri de artık community için yapman lazım. Yani her şeyden milyon dolarlar kazanamazsın. Oyuncularla aranı iyi tutmanın sebebi zaten bunun dengesini kurmaktır. Evet biraz genel kitleye hitap eden bir şey yapacaksın bol bol ama arada bir oyuncuları da göreceksin.
Arada yaşlıları sevindirsinler ya böyle yani gerçekten.
Çünkü beklenmeyecek satışlara ulaşabiliyor. A Way Out vardı mesela. A Way Out bu fantastik. Evet. Yani herkesin yani böyle konuşulmayacak. Electronic Arts'ın toplam herhalde bu 1 milyon satar. Yani 900 bin önce satar falan toplam bak tüm zamanlar için dediği oyun bir ayda 1 milyon sattı. Yani bazen böyle beklenmedik sonuçlar alabiliyorsun beklenmedik işlerden ki Command & Conquer yani ağır bir markası da olan bir isim.
Çok güzel ya. Tabii bir sürü de salak sapık oyun da çıktı. Renegade, Menegade bunlardan bazıları ama yani ister
ama
istemez.
Ama markanın hala devam ediyor ama yani.
Ya arada evet ismi bizler için saygı duruşuna geçmeye yetiyor. Evet. Önemli konulardan biri. Umarız iyi bir şey yaparlar, ortaya çıkar. Burada ikisinin sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir program olmuştur. Bir sonraki hayır. Bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hep negatif başlıyoruz. Yok bitti. Yani yok hayır.
Evet. Terk ediyormuşum değil mi programı?
Koşarak. Pencereden atlarsam 10. kattayız. Onu söyleyeyim. Dikkat et.
İyi rating yaparsın. Kameraya çalışırsan atlıyorum şimdi.
Atladıktan sonrasını çekip yayınlarsam rating olur.
Devam et işte yani.
Bu nesi acaba filan diye. Karpuz gibi olacağı için.
Ya iyi saçmaladık bir yani.
Hoşçakalın.
2C1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.